Merhabalar. Bugünkü konumuz gerçekten iddialı bir eser.
Hı.
Mehmet Ünver'in Ganimet Savaşları, Bütün İktidarlar Zalimdir kitabı.
Evet, oldukça dikkat çekici bir başlık.
Kesinlikle. Bu çalışma hani bir tarihi roman gibi dursa da aslında erken İslam tarihi ve Orta Doğu'nun köklerine dair bildiğimizi sandığımız şeyleri epey sorgulayan, eleştirel bir bakış açısı getiriyor.
Doğru.
Amacımız ne peki? Şöyle diyelim, kitabın özellikle giriş bölümleri ve sizin için seçtiğimiz bazı çarpıcı anlatı kısımları var. Bunlar üzerinden yazarın gücün doğası hakkındaki fikirleri,
Hı.
dinin bu denklemdeki yeri, çatışmaların ardındaki o ganimet yani maddi çıkar motivasyonu ve tabii günümüz sorunlarının tarihi kökenleri hakkındaki tezlerini biraz açığa
Anırım.
çıkarmamız. Bir de unutmadan kitaba İsmail Metin Ayçiçek'in yazdığı bir ön söz var. Orada da değiniliyor yazarın kendi yaşam deneyimleri, özellikle Kürt kimliği ve ezilen halk gerçeğiyle olan bağı.
Evet, o nokta önemli.
Bu keskin eleştirel tavrı acaba nasıl şekillendirmiş olabilir? Bu da aklımızda olacak.
Kesinlikle. Yani daha kitabın isminden başlıyor o şey, kışkırtıcı tavır, ganimet savaşları.
Aynen.
Alt başlık ise adeta bir ne bileyim manifesto gibi. Bütün iktidarlar zalimdir. Yazarın temel argümanı burada gizli aslında.
Özetliyor sanki, değil mi?
Aynen. Yani diyor ki, tarih boyunca gördüğümüz pek çok savaşın, kavganın, iktidar mücadelesinin temelinde yatan asıl motivasyon maddi kaynaklar. Yani ganimetin paylaşımı. Ve iktidar, yani güç, kimin eline geçerse geçsin, doğası gereği zulme, baskıya meyledebilir, potansiyeli taşır.
Potansiyeli var, evet.
Yazarın kendi ön sözüne baktığımızda da niyetini daha net görüyoruz aslında. Orta Doğu halklarının bugün içinde bulunduğu çıkmazların zihinsel, düşünsel kökenlerini sorgulamak istediğini söylüyor.
Evet.
Bu çıkmazlara yol açan, hatta toplumsal travmalara dönüşen o siyasi ve tarihi arka planı deşmek istiyor yani.
Anladım.
Ayçiçeğin de işaret ettiği gibi yazar bunu yaparken olaylara ve hatta kutsal kabul edilen anlatılara sadece dogmatik bir yerden bakmıyor. Hani sorgusuz sualsiz kabul eden bir tavrı yok.
Nasıl bakıyor peki?
Daha çok Alfred Loisy gibi isimlerin yolundan gidiyor sanki. Yani kimdi Loisy? Şöyle hatırlatalım. Kutsal metinleri statik, değişmez dogmalar olarak değil de tarihsel süreç içinde oluşmuş, eleştirel bir gözle incelenmesi gereken metinler olarak gören öncü ilahiyatçılardan biri.
İlginç bir paralellik.
Evet, yazarda benzer bir tarihsel ve eleştirel okuma çabası içinde görünüyor doğrusu.
Evet, bu sorgulayıcı tavır kitaptaki örneklerde çok belirginleşiyor. Sanki yazar bize öğretilen hani kemikleşmiş tarihi ve dini anlatıların üzerine cesurca gidiyor. Onları adeta yeniden okumaya, hatta belki ters yüz etmeye çalışıyor.
Kesinlikle.
İşte burası gerçekten ilgi çekici hale geliyor. Mesela hepimizin bildiği Adem ile Havva kıssası. Kaynak metinde aktarıldığına göre yazarın yorumunda Adem figürü öyle edilgen bir karakter değil.
Nasıl yani?
Şöyle, Tanrı'ya potansiyel bir rakip olabileceği, hatta Tanrı'nın bile Adem'in bu potansiyelinden bir şekilde etkilendiği, belki de çekindiği gibi bir ima var.
Vay canına.
İblis karakteri de bildiğimiz o mutlak kötüden farklı, daha karmaşık, neredeyse Tanrı'yla dertleşmek isteyen, belki kendine göre haklı gerekçeleri olan bir figür gibi sunuluyor.
Alışılmışın dışında bir yorum.
En çarpıcı yorumlardan biri de yasak meyve olayıyla ilgili bence. Hani bu basit bir itaatsizlik eylemi olmaktan çok sanki Tanrı tarafından önceden tasarlanmış bir şey gibi. Belki de Adem'in içindeki o potansiyeli hani o rakip olma potansiyelini açığa çıkarmak için kurgulanmış ilahi bir oyunun parçası olabilir mi diye sorgulatıyor yazar.
Yani bir tür test mi? Ya da daha fazlası mı?
Gibi. Peki bu kadar temel bir anlatıyı bile bu şekilde yeniden yorumlamanın amacı ne olabilir? Bu beni gerçekten düşündürdü. Belki de ta en baştan başlayarak güç, otorite ve çatışma kavramlarının meşruiyetini temelden sarsmak mı istiyor acaba?
Burada büyüleyici olan şey şu ki, yazar bu tür kök anlatıları yeniden ele alarak aslında dinle iktidar mücadelelerinin tarih boyunca nasıl iç içe geçtiğini göstermeye çalışıyor olabilir.
Yani birbirini nasıl etkilediğini,
Aynen. nasıl etkilediğini, beslediğini ya da çatıştığını. Ve bu sadece soyut bir teolojik tartışma değil. Mesela Muhammed'in Mekke dönemindeki o Nadir bin Haris gibi figürlerle yaptığı tartışmalara bakalım.
Evet, o diyaloglar dikkat çekici.
Kaynakta alıntılanan diyaloglarda Nadir'in sorduğu sorulara bakın. Bunlar sadece Tanrı bir mi değil mi gibi teolojik sorular değil, değil mi?
Hayır, çok daha dünyevi.
Kesinlikle. Çok daha pratik, somut kaygılar var. Peki ya sonra? Bu yeni din gelince Mekke'de ne olacak? Toplum daha mı adil olacak? Daha mı zengin olacağız? Kölelik, cariyelik kalkacak mı? Herkes eşit mi yaşayacak, onurlu mu yaşayacak?
Yani işin sosyal ve ekonomik boyutu da sorgulanıyor en başından.
Tam olarak öyle. Bu sorular aslında yeni bir dini hareketin vaat ettiği o manevi kurtuluşun yanında insanların somut, maddi ve toplumsal düzenle ilgili beklentilerini de masaya yatırıyor. İşte ganimet fikrinin filizlendiği yer belki de tam burası.
Ve bu maddi beklentiler, yani ganimet arayışı, zamanla daha da ön plana çıkıyor sanki, değil mi?
Öyle görünüyor.
Kitapta ilk askeri seferlere, yani seriyelere, ki bunlar genellikle Muhammed'in bizzat katılmadığı, daha küçük çaplı keşif veya baskın birlikleriydi yanılmıyorsam.
Evet, genelde öyle.
Ve özellikle Hayber gibi zengin bölgelerin fethinden sonra elde edilen ganimetin motivasyonu nasıl artırdığına dair canlı örnekler var. Hatta kaynakta şöyle bir hisse kapıldım. Belirli bir aşamadan sonra Mekkeli müşriklerin mallarının ve canlarının Müslümanlara helal kılındığına işaret eden ayetlerin indiğine dair bir vurgu yapılıyor gibi.
Evet, yazar o bağlantıyı kuruyor.
Bu oldukça doğrudan bir bağlantı kuruyor o yazar.
Evet, tam da bu nokta yazarın ganimet savaşları tezini güçlendiriyor aslında. Yani başlangıçta manevi veya ahlaki iddialarla ortaya çıkan bir hareketin bile zamanla nasıl bir güç ve kaynak mücadelesinin, bir ganimet paylaşım kavgasının parçası haline gelebileceği sorusunu ortaya atıyor.
Çok kritik bir soru bu.
Kaynakta Medine'deki Yahudi kabilelerinden biri olan Kurayza oğullarıyla yaşanan olaya da değiniliyor, hatırlarsınız.
Evet, oldukça trajik bir olay.
Bu olay, Hendek Savaşı sonrası ihanetle suçlanan kabilenin erkeklerinin öldürülüp, kadın ve çocuklarının esir alınmasıyla sonuçlanan tarihteki oldukça tartışmalı ve acı bir hadisedir. Yazar bu olayı aktarırken oldukça eleştirel bir dil kullanıyor.
Nasıl bir eleştiri getiriyor?
Özellikle Muhammed için kullanılan alemlere rahmet olarak gönderildiği iddiasıyla bu olayın sonuçları arasındaki o derin tezatı vurgulayarak okuyucuyu sarsmayı hedefliyor gibi.
Anlıyorum. Yani iddiayla pratik arasındaki çelişkiye dikkat çekiyor.
Aynen. İşte yazarın bütün iktidarlar zalimdir tezi tam da bu tür tarihsel dönüm noktaları üzerinden okunabilir. Gücü ele geçiren yapının başlangıçtaki niyetleri ne olursa olsun zamanla nasıl katılaşabileceğini,
evet,
kendi meşruiyetini sağlamak için nasıl şiddete başvurabileceğini ve ötekini nasıl acımasızca ezebileceğini ima ediyor.
Çok çarpıcı.
Ayçiçek'in ön sözde belirttiği o yazarın ezen-ezilen ilişkisi bağlamındaki kişisel deneyiminin güce yönelik bu derin kuşkuculuğu ve eleştirel bakışı ne kadar etkilediği de önemli bir soru işareti olarak kalıyor tabii.
Kaynak mücadelesi sadece dışarıya karşı değil, yani farklı inanç gruplarına veya şehirlere karşı değil, hareketin kendi içinde de çok erken başlıyor anladığım kadarıyla.
Maalesef öyle.
Kaynaklardan aktarılan bölümler Muhammed'in vefatının hemen sonrasına odaklanarak bu iç dinamikleri gözler önüne seriyor. Şöyle diyebilir miyiz? Bu ganimet odaklı yaklaşımın sadece dış düşmanlara karşı değil, içerideki güç mücadelelerinde de ne kadar merkezi olduğunu görmek için Muhammed'in vefatı sonrasına bakmak yeterli.
Çok yerinde bir tespit. Özellikle halife seçimi krizi, yani Sakife olayı.
Evet, Sakife. Çok kritik bir an.
Muhammed'in vefatının hemen ardından Ensar ve Muhacir'in arasında yaşanan ilk halifenin kim olacağı konusunda çıkan, Ali gibi bazı önemli isimlerin başlangıçta dışarıda bırakıldığı o kritik ve tartışmalı toplantı. Bu olayın kendisi bile başlı başına bir iktidar mücadelesi değil mi zaten?
Kesinlikle öyle. Yani sadece bir lider seçimi değil bu.
Değil tabii. Aynı zamanda eski kabile rekabetlerinin, hani Mekke'den gelen Muhacirun ile Medineli Ansar arasındaki gerilim, yeni oluşan gücün ve kaynakların nasıl paylaşılacağı kavgasının da bir yansıması. Yazarın perspektifinden bakıldığında burada dini meşruiyet kadar, hatta belki daha fazla, siyasi ve ekonomik güç dengeleri rol oynuyor.
Anlıyorum.
Hemen ardından gelen Ridde savaşları da bu bağlamda okunabilir pekala. Bunlar resmi tarih anlatısında genellikle dinden dönen kabilelere karşı yapılan savaşlar olarak geçer.
Evet, genel anlatı bu yönde.
Ancak yazarın bakış açısıyla bu savaşlar aynı zamanda Muhammed'in ölümünden sonra merkezi otoriteye ve dolayısıyla vergi sistemine, yani zekata baş kaldıran, kendi özelliklerini korumak isteyen kabileleri yeniden kontrol altına alma,
yani merkezi gücü pekiştirme hamlesi. Yani Halife Ali'ye karşı Ayşe'nin öncülüğünde yapılan ve deve olayı olarak bilinen Okanlı Savaş'tan bahsediliyor.
Evet.
Ve Sıffin Savaşı'ndan. Yani yine Halife Ali ile ileride Emevi Hanedanı'nı kuracak olan Muaviye arasındaki o uzun ve sonuçsuz mücadeleden.
Çok kritik savaşlar bunlar.
Yazar bu olayları anlatırken de muhtemelen yine dini argümanların arkasındaki o saf güç mücadelesine, iktidar hırsına, kabileciliğe ve tabii ki ganimetin, yani devletin kontrolü ve zenginliklerinin paylaşımına odaklanıyor olmalı.
Muhtemelen öyle. Yazarın bu olayları aktarırken vurguladığı şey kanımca şu. Bu çatışmalar, İslam'ın erken dönemindeki o idealize edilmiş birlik ve kardeşlik anlatısının aslında ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor.
Ve yerini ne kadar çabuk başka şeylere bıraktığını.
Aynen, yerini çok çabuk bir şekilde iktidar mücadelesine bıraktığını gösteriyor. Cemal ve Sıffin sadece kimin halife olacağı kavgası değil, aynı zamanda Arap Yarımadası içindeki eski rekabetlerin, yeni fetihlerle gelen zenginliklerin paylaşımındaki anlaşmazlıkların bir ürünü.
Yani kökleri daha derinde.
Kesinlikle. Ve bu silsilenin belki de en trajik ve sembolik durağı Kerbela olayı. Yani Ali'nin oğlu Hüseyin'in Emevi halifesi Yezid'in ordusu tarafından ailesi ve az sayıda taraftarıyla birlikte katledilmesi.
Evet, çok acı bir olay ve etkisi günümüze kadar sürüyor.
Bu olay sadece bir siyasi cinayet değil, aynı zamanda derin bir toplumsal ve dini travma yaratıyor ve İslam dünyasındaki en büyük ayrılığın, yani Sünni-Şii ayrımının temellerini daha da derinleştiriyor. Yazar için Kerbela, muhtemelen o bütün iktidarlar zalimdir tezinin en acı kanıtlarından biri. Gücü elinde tutanın, meşruiyetini sorgulayan veya rakip gördüğü her unsuru nasıl vahşice yok edebileceğinin bir örneği adeta.
Anlıyorum. Yani yazar bu eski kanlı olayları sadece tarih bilgisi olsun diye anlatmıyor.
Hayır, hayır.
Bunların bugüne uzanan kökleri olduğunu iddia ediyor. Peki tam olarak nasıl bir bağlantı kuruyor yazar günümüzle? Bu binlerce yıl önceki ganimet savaşlarının, iktidar kavgalarının bugünkü Orta Doğu ile ilgisi ne olabilir?
İşte yazarın asıl amacı tam da bu bağlantıyı kurmak zaten. Tekrar yazarın kendi ön sözündeki niyetini hatırlayalım. Orta Doğu'nun bugünkü siyasi kargaşasını, toplumsal bölünmüşlüğünü, bitmek bilmeyen çatışmalarını anlamak için...
Evet.
Bu erken dönemdeki güç mücadelelerinin, iç savaşların, yani fitnelerin ve özellikle Kerbela gibi yarattığı derin travmaların izini sürmek gerektiğini savunuyor.
Yani geçmiş bugünü şekillendiriyor demek istiyor.
Tam olarak öyle. Yazarın sunduğu bu eleştirel perspektife göre bu olaylar sadece geçmişte kalmış tarihi vakalar değil. Bunlar bugünkü zihniyet yapılarını, kimlik algılarını, mezhepsel gerilimleri, özellikle Sünni-Şii ayrımını düşünün, kabileciliği, otoriter yönetimlere olan eğilimi ve ötekine karşı güvensizliği besleyen, kökleri çok derinlerde olan dinamikler.
Çok önemli bir iddia bu.
Bu yüzden tarihin bu karanlık ve çoğu zaman acımasız yüzünü, dini söylemlerin arkasına gizlenen o ganimet odaklı güç mücadelelerini anlamak, yazarın bakış açısıyla bugünün karmaşık ve acı veren gerçekliğini anlamak için de kaçınılmaz bir gereklilik.
Yani tarihi sadece galiplerin gözünden değil.
Aynen. Tarihin sadece zaferlerle dolu, parlak bir anlatı olmadığını, aynı zamanda kaybedilenlerin, ezilenlerin ve nesilden nesile aktarılan travmaların da tarihi olduğunu görmemizi istiyor.
Evet, Mehmet Ünver'in Ganimet Savaşları üzerine yaptığımız bu irdelemede yazarın gücün doğasına, dinin siyasetteki ve çatışmalardaki o karmaşık rolüne ve olayların ardındaki maddi motivasyonlara, yani ganimete dair sunduğu o son derece eleştirel, sorgulayıcı
ve rahatsız edici belki de.
Ve kabul edelim ki yer yer rahatsız edici olabilecek bakış açısını ele aldık. Kaynaklardan anladığımız kadarıyla kitap sizi tarihi sadece geçmişte yaşanmış, bitmiş olaylar silsilesi olarak değil, bugüne kadar etkileri süre gelen, bitmek bilmeyen bir güç mücadelesi, bir ganimet kavgası ve bunların yarattığı derin toplumsal yaralar alanı olarak okumaya davet ediyor.
Kesinlikle. Ve bu irdelemeyi sonlandırırken size üzerinde biraz kafa yorabileceğiniz bir soru bırakmak istiyoruz aslında.
Buyurun.
Bu eser, tarihin ve özellikle de kutsal kabul edilen tarihin anlatılarının sıklıkla nasıl güç mücadeleleri ve maddi çıkarlarla, yani yazarın ısrarla vurguladığı o ganimet kavramıyla iç içe geçtiğini, hatta belki de bunlar tarafından şekillendirildiğini iddia ediyor.
Evet.
Peki bu eleştirel merceği, yani tarihin sadece idealler ve inançlarla değil, aynı zamanda çok daha dünyevi, maddi hırslarla da ilerlediği fikrini ciddiye aldığınızda, size öğretilen, alıştığınız, kökleşmiş tarihi ve dini anlatıları yeniden sorgulamak, sizin kendi tarih anlayışınızı ve tarihin bugünkü dünya üzerindeki etkisine dair düşüncelerinizi nasıl değiştirebilir? Bu anlatıların ardındaki, yazarın işaret ettiği ganimet savaşlarını fark etmek, bugünkü olaylara, toplumsal ilişkilere ve hatta belki kendi inançlarınıza bakışınızı nasıl etkiler? Bu soruyla sizi baş başa bırakalım.